Ayrım 52.
Rabanus Maurus'un çömezi Johannes Scotus Erugena, Orta Çağ'ın sapkınlık sayılan hep tanrıcı görüşlerinden birini geliştirirken, Areopagosçu Dionysos'un görüşlerinden yararlandı. Atina'da Akropolis'in batısındaki Areopagos tepesinde Aziz Paulus'un ünlü konuşmasını dinledikten sonra Hristiyan olduğu için Areopagosçu diye anılan Dionysios Katolik inancını hep tanrıcı bir anlayışla temellendirmeye çalıştı. Dionysios'a göre Tanrı yaratıkların tüm yetkinliklerini kendinde barındırıyordu ve iyilikten, güzellikten, güçten ve birlikten başka bir şey değildi. Aşkın bir varlık olan Tanrı anlatılmaz ve karanlıktı. Ancak duada aydınlığa kavuşabilirdi. Tanrı bu ünlü din bilimciye göre her şeyin ilkesiydi, yayılan bir iyilikten başka bir şey değildi. Tanrı ile dünya arasında kökel bir ayrım vardı. İkisi arasında geçiş yeri olarak üstün ruhlar yer alıyordu. Tanrı'dan gelen her şey sonunda Tanrı'ya dönüyordu ya da başladığı yere varıyordu. Bu dönüş insan düzeyinde aşkla Tanrı'ya yönelmek anlamı taşıyordu. Tanrı'dan gelen Tanrı'ya döner. Johannes Scotus Erugena, Orta Çağ'da sapkınlık sayılan görüşlerden birinin temellendiricisi oldu. Erugena İrlandalıdır. Onu yetiştiren İrlanda kilise ortamı Roma karşısında bağımsız davranışlarıyla tanınır. Her iki ortam arasında yönetim anlayışı ve öğreti açısından büyük ayrılıklar vardır. İrlanda kilise ortamında pagan felsefeleri okunur, Latin şiirleri incelenir, Aristoteles, Platon, Ovidius, Vergilius başlıca araştırma kaynaklarıdır. Johannes Scotus Erugena'ya göre felsefenin önemi inancı geliştirmesindedir. O da Aziz Augustinus gibi gerçek felsefe gerçek dindir diye düşünür. Filozof, her şeyin Tanrı'dan geldiğini ve Tanrı'ya döndüğünü, onun tüm evreni yaratırken kendini yaratmış olduğunu bildirir. Dionysios, yeni Platoncu anlayışına dayanan Erugena'nın varlık kavrayışına göre evrende üç basamak vardır. Tanrı, idealar, nesneler. Filozofa göre biz Tanrı'yı doğrudan doğruya bilemeyiz, onu ancak simgelerle kavrayabiliriz. Bu simgelerde varlığı açıklayan baba, bilgeliği açıklayan oğul, canlılığı açıklayan kutsal ruhtur. Filozofa göre en yüce öz olan Tanrı ancak gerçekliğin yani iyinin yaratıcısı olabilir ve bir hiçlikten başka bir şey olmayan günahla Tanrı'nın bir ilişkisi olamaz. Scotus Erugena, 9. yüzyılda skolastiğe doğru ilerleyişin ilk belirtilerini ortaya koydu. Skolastik, yavaş yavaş gelişen papaz okullarının düşünce biçimi olarak o dönemlerde biçimlenmeye başlamıştı. Evrenseller tartışması. Skolastiğin kuruluş döneminde tümeller ya da evrenseller tartışması kendini gösterdi. Bu tartışmayı başlatanlar ilk skolastikler ya da ilk insancılar oldu. Ortaya çıkan bu yeni oluşumda itici güç Aristoteles'in mantık metinleridir. Evrenseller sorunu din bilimden bilgi kuramına geçişin ilk güçlü belirtisidir. Evrenseller sorunu o dönemde felsefe adamlarını çok uğraştırdı ve hatta büyük çekişmeler başlattı. Porphyrios'un Eisogoge ya da Kategorilere Giriş adlı yapıtında duyurduğu zihnimizin ve bilgimizin değeri sorununa dayanan bu evrenseller tartışması temelde şu soruyla başlıyordu. Evrenseller gerçek midir, değil midir? Gerçekte bunlar birçok gerçeklikte ortak olan bir doğayı ya da bu doğayı ve bu gerçeklikleri de belirleyebilirler. Her şeyden önce bireysel gerçekliklerin öz yapılarıyla fikirlerin ve bilimlerin öz yapıları arasında bir karşıtlık var gibidir. Deney bize birincilerin gerçek insanlar gibi çok, değişken ve yerelleşmiş olduğunu, ikincilerin ise insanlık gibi tek, değişmez, zorunlu ve ölümsüz olduğunu göstermektedir. P.J. Tonard. İşte bu sorunu çözmek için Orta Çağ'ın düşünce adamları değişik bakış açıları geliştirdiler. Bazıları gerçekçi diye nitelendirilen bir açıklamaya yöneldiler. Buradaki gerçekçilik Platoncu anlamda bir gerçekçilikti. Gerçek anlamda gerçekçilik değildi. Buna göre gerçekçiler bilimin nesnesi olarak somut nesneyi yoksadılar. Onun yerine gerçek fikir kavrayışını getirdiler. Böylece evrenseller mutlak bir gerçeklik değeri kazandı. Ancak bu gerçeklik neredeydi? Bu dünyada apayrı bir yerde miydi, Tanrı'da mıydı yoksa şeylerde miydi? Abcı diye adlandırılan düşünürler somutun alanında sınırlandılar ve aşkın fikrini yadsıdılar. Onlara göre ancak somut tek tek şeyler topluluğunu karşılayan adlar gerçek olabilirdi. Türler ancak sözcüklerde ortaya çıkıyordu. Genel fikirler adlardan başka bir şey değillerdi. Vaktiyle Antisthenes şöyle demişti. Atı görüyorum ama at türünü görmüyorum. Kavramcılar fikirleri somut nesneden bağımsız, a priori veriler olarak gördüler. Onlara göre evrenseller zihnin ürettiği nesnellikten başka bir nesnelliğe sahip olamazlardı. Söz konusu nesnellik gerçek değil, kavramsal bir nesnellikti. Buna göre kavramlar ve evrenseller kendilerinde var olan şeyler olmadıkları gibi basit bir sözcük de değillerdi. Onlar yalnızca zihinde var olan gerçekliklerdi. Aziz Anselmus. 11. yüzyılın en büyük din felsefesini Aziz Anselmus geliştirdi. Agustinusçuluk değiştirilmiş bir Plotinosçuluktu. Anselmusçuluk da usçulukla dengelenen bir Plotinosçuluk oldu. Agustinus'un yolunda gitmekle övünen Anselmus, inancı tüm bilimin kaynağı sayarak felsefeyi inanca indirgedi. Tam bir tutarlılıktan uzak olan felsefesi, Agustinus'u yeni çağın din bilimcilerine bağlayan bir köprüden daha çok bir şey değildir. Anselmus'a göre inanç dolaysız ve şaşmaz olmakla birlikte karanlık bir bilgidir. O, kendimizde doğruladığımız bir bilgi değildir, kilisenin öğrettiği bir bilgidir. Karanlıklık bu noktada usun çabasıyla aşılacaktır ve böylece inanç bilimi doğuracaktır. İnanç bilim için yeterli değildir. Bilimi sağlayan en önemli kaynak açınımdır. O olmasaydı bilimin nesnelerine ulaşamazdık. Bilim böylece bir inanç ve us işbirliğini gerektirir. İnanç bilimin temelidir, us da inancı göstermekte yararlıdır. İnançla usun işbirliği usa bazı doğrulara yönelmeyi, açınımı açıklamayı sağlar. Bu yönelim ya da yükseliş Aziz Anselmus'un Agustinusçu yanını ortaya koyar. Burada ruh tüm gücüyle Tanrı'ya yükselmiştir. Tanrı ile en çok ilişkisi olan insandır. İnsan ruhu yaradana sonsuza kadar bağlanmalıdır. Ruh doğruya böyle ulaşabilir, özgürlük içinde iyiyi böyle bulabilir. Aziz Anselmus içinde insan iki tözden, ruhtan ve bedendendir. Ruh tüm bedene yayılmıştır, insan bir ruh beden bütünüdür. İnsan ruhu ölümsüzdür, ölümsüz doğruyu tanımaya, Tanrı'ya bağlanmaya uyarlıdır. Tanrı her zaman vardır. Tanrı öyledir ki ondan daha büyük bir şey düşünülemez. Tanrı kendisine yakın olan ruha her zaman yakın olacaktır. Burada Agustinusçu sezgi belirleyicidir. Mutlak iyilik Tanrı'dadır. Aziz Anselmus Tanrı'yı kanıtlarken Platoncu bir yol tutar. Bizim belirlediğimiz yetkinlikler, varlıklar ve büyüklükler gerçekte bir yetkinlik, varlık ve büyüklük kaynağının varlığını zorunlu kılar. Aziz Anselmus Tanrı'nın iyi ya da iyilikçi yanına ağırlık verir. Ona göre dünyada mutlak iyilik yoktur, mutlak iyiliğe katılan iyilikler vardır. Her şeyi iyi kılan mutlak iyilik Tanrı'dadır. Tanrı yetkinliğini idealar aracılığıyla tek tek şeylere yayar. Buna göre nesneler dünyası yetkin dünyaya katılan bir dünyadır. Bu katılma yaratılmanın kendisidir. Tam yaratıcı olan Tanrı değişmezliğiyle belirgindir. Dünya sürekli olarak Tanrı'ya bağlıdır. Tanrı her an her şeyde kendini gösterir. Bizde görünen Tanrı'ya hayranlık duyarız, sevgiyle bağlanırız. Aziz Anselmus Tanrı'nın niteliklerini belirlerken onun basit ve değişmez olduğunu bildirir. Tanrı'da herhangi bir bileşim söz konusu değildir, onun özüyle varoluşu özdeştir. O bu yüzden her türlü değişimden uzaktır, ayrıca tam yetkindir, dünyada saçılmış tüm yetkinlikleri kendinde toplar. Yaşam, iyilik, özgürlük hep ondadır. Tanrı aynı zamanda her yerdedir ve ölümsüzdür, tüm şeyleri ve zamanları varlığıyla kavrar. Abelardus ve düşüncede gelişmeler. 12. yüzyılda Anselmus'un peşinden gidenlerin bir bölümü onun usçu yanını geliştirmek üzere din bilimden uzaklaşacak bilgi kuramına yönelecektir. Bilgi kuramına yönelenlerin başında Abelard ya da Abelardus gelir. Diyalektikçiler denilen bu bilgi kuramcısı topluluğunun içinde yer alan Abelard kavramcılık anlayışına bağlıdır. Filozofa göre ancak tek tek şeyler, tek tek olgular gerçektir ama biz soyutlamalar yoluyla kavramlara ulaşırız. Kavramlar anlatımlarını sözcüklerde bulurlar. Zihin her kavrama bir sözcük ular. Somut sözcük soyut kavramın belirtenidir. Evrensel fikir ortak bir gerçekliği somut bireylerde içkin olan doğayı ortaya koyar. Zihnin bu soyutlayıcı eylemi bireysel özellikleri zorunlu olarak dışta bırakmaktadır. Demek ki somuttan soyuta doğru tek tek şeylerden giderek evrensele ulaşmaktayız. Evrensele yöneliş gerçekliği hiçbir biçimde bozmaz. Abelard'ın ılımlı gerçekçilik diye nitelenen bilgi kuramında zihin bilgiyi duyulur deneyden elde eder. Görüldüğü gibi Abelard'ın bilgi kuramı gizemci ve dinci bakış açıları yanında gerçek anlamda felsefeye yönelişin anlatımı olmakla bize gelmekte olan güçlü zamanların ilk müjdesini verir. Din okullarından üniversiteleri. Bu güçlülük 11. yüzyılda ortaya çıkan ve özellikle 12. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaygınlaşan düşünce devinimlerinden gelir. Bu dönemde özellikle Paris'teki din okulları büyük bir ilgi görmekte, büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bu okullar giderek kendilerine kapalı yaşamlarından sıyrılarak bütünleşmeye doğru giderler. Onların gelişimi ilk büyük üniversiteleri ortaya çıkardı. 13. yüzyıl büyük üniversitelerin ard arda kurulduğu bir yüzyıl oldu. Kuruluş yılları her kaynakta ayrı gösterilen üniversiteler din okullarının az çok hızlı dönüşümüyle sahneye çıkmıştır. Paris 1215, Toulouse 1233, Salamanca 1248, Oxford 1258, Montpellier 1289, Louvain 1425 gibi üniversiteler birbiri ardınca kendini gösterirken kültür yaşamının koşulları değişmeye başlamıştır. Bu gelişimde belki de en büyük pay Aristoteles'in yapıtlarını Latince'ye çevirenlerindir. 13. yüzyıla kadar düşünce çevreleri Aristoteles felsefesinin bütününü tanımıyorlardı. Aristoteles'in yalnızca mantığını bilen aydınlar Haçlı seferleri sırasında Aristoteles kaynağını ve daha başka kaynakları tanıdılar. Böylece Aristoteles Avrupa'ya Araplar kanalıyla girdi. O dönem Arap dünyası oldukça gelişmişti. 12. yüzyıl sonlarında Avrupalılar Araplardan aldıkları metinleri Toledo'da çevirterek yeni bilgilere ya da eski güçlü kaynaklara açıldılar. Avrupa böylece Aristoteles'e ulaşırken Arap filozoflarının metinlerini de tanıma olanağı buldu. 13. yüzyıl başlarında Sicilya'da bir çeviri devinimi başlatıldı. Skolastikler bundan böyle hekimlik, kimya, gökbilim, geometri gibi bilimler açısından da zengin metinlere sahip oldular. Buna eski çağ metinlerinin doğruca Yunanca'dan yapılmış çevirileri de eklenince Avrupa tam bir uyanış dönemine girmiş oldu. Eski çağ kültürünü tümüyle özümleme çabasına giren Avrupalılar felsefede de yeni atılımlar başlattılar. Aristoteles'in düşünce dünyası Avrupa'nın düşünce dünyasına yansıyınca verimli bir bileşime ulaşma atılımıyla birlikte bazı güçlükler ortaya çıktı. Aristoteles pagandı, onu Hristiyan inancına uydurmak gerekiyordu. 1210'da Paris'te toplanan Sens Konsili, Aristoteles'in doğal felsefesinin özel ve resmi her türlü öğretimini yasakladı. Giderek konu üniversitelerle papalık arasında çekişme konusu oldu. Üniversiteler papaya direndiler. Oxford Üniversitesi'nde Aristoteles'in tüm yapıtlarını açıklayan ve yorumlayan dersler yapılıyordu. Bu eğilim daha sonra Paris Üniversitesi'nde de görüldü. Bu gelişmeler karşısında kilise susmak ve böylece Aristoteles'i sessizce onaylamak durumunda kaldı. Bu arada Aristoteles'i Hristiyanlığa uydurma çalışmaları da sürdürüldü. Genç bilim adamları Aristoteles'in ve İbni Rüşd'ün yapıtlarını büyük bir tutkuyla okuyup özümlemeye çalışırken tutucu bir topluluk Agustinusçu anlayışa bağlı kalarak felsefede yeni atılımlara karşı çıktı. Böylece Aristotelesçilikle Agustinusçuluk karşı karşıya konulmuş oldu. Aziz Thomasson'un Aristoteles'i Hristiyan dogmalarına uygulaması Agustinusçu eğilimleri az çok geriletti. Bununla birlikte 13. yüzyıl boyunca Aristotelesçilik sorunu sürüp gitti ve zaman zaman büyük çatışmalara yol açtı. Bu arada Aristoteles ile Augustinus'u bağdaştırmaya çalışan seçmeci çalışmalar da yapıldı. Büyük Albertus ve Aziz Tomasso. Orta Çağ'ın en önemli felsefesi Aziz Tomasso'nun Aristotelesçi bir anlayışla geliştirdiği felsefedir. Bu felsefe az zamanda Hristiyan inancının resmi felsefesi olarak belirecektir. Tomasso'nun Aristoteles'i yinelemekten pek de öteye geçmeyen görüşleri Hristiyan dogmacıları için şaşmaz bir kaynaktır. Bu felsefe 18. yüzyılda yeni Tomassoculuk olarak biçimlenmiştir. Aziz Tomasso'nun öncüsü Büyük Albertus'tur. Pek çok yapıt vermiş olan Aziz Albertus, Aristotelesçi dinci düşünceye uyarlamıştır. Ancak onun bu yönelişi düzenli bir düşünce çabasını ortaya koymaz, bu yüzden yapıtları önemini erkenden yitirmiştir. Albertus'u önemli kılan onun zooloji, botanik, coğrafya, gökbilim, maden bilim, kimya, hekimlik alanlarındaki araştırmaları kadar bu alanlarla ilgili olarak deneysel düşünceye olan bağlılığıdır. Ayrıca Albertus, Aristotelesçi düşünceye getirdiği özgün eleştirilerle de ilgi çekmiştir. 1222'de Dominiken tarikatına katılan Strasbourg, Köln, Paris gibi önemli merkezlerde felsefe okutmuş olan filozof, Arap ve Yahudi kaynaklarını çok iyi incelemiştir. O, usun alanıyla inancın alanını ilk olarak ve kesin biçimde birbirinden ayırmış, felsefi araştırmayı dogmacı düşünceden uzak tutmuştur. Din bilimci olarak Albertus, evrenin tanrısal istemle yaratıldığını bildirirken, felsefeci Albertus yaratma ya da yaratılma fikrinden uzaklaşmış, evrenin zorunlu bir düzen içinde Tanrı'dan gelmiş olduğunu bildirmiştir. Albertus ruhun ölümsüz olduğuna inanırken anlığı etkin anlık ve edilgin anlık olmak üzere ikiye ayırmış, birincinin ikinciye gücüllükten edimliliğe geçirdiğini bildirmiştir. Aristotelesçi bakış açısı. Aziz Tomasso'da Büyük Albertus'un etkisi büyüktür. Aziz Tomasso Aristotelesçidir. Aristoteles felsefesini değiştirmeyi ya da geliştirmeyi düşünmeden yalnızca açıklamış, bunu yaparken onu Hristiyan dogmalarıyla bağdaştırmaya çalışmıştır. Aziz Tomasso da Aristoteles gibi felsefi araştırmanın özünü varlık araştırması olarak görür. Tomasso'ya göre varlık gerçek bir doğadır. Bu gerçek doğa bilgimizden bağımsızdır, dolayısıyla düşüncemizin dışındadır. Filozof bu varlığın gerçekliğini tartışmasız benimser çünkü bu varlık bir apaçıklıkta açınır, onunla ilgili her kuşku anlamsızdır. Demek ki felsefenin nesnesi gerçektir. Bir yetkinlik ortaya koyan bu varlık sınırsızdır, dolayısıyla sonsuza kadar gerçekleşebilir. O kendiliğinden edimdir. Sonsuz varlığın gerçekleşmesinin bütünsel alanıdır. Varlık ayrıca tüm gerçeklikleri içerecek kadar geniş bir doğadır. Bununla birlikte çeşitli nesnelerde gerçekleşmiş bulduğumuz soyut bir doğadır. Varlık her şeyi düşünülür kılan şeydir. Tomasso'ya göre bilgi deneyle başlar. Bu noktada filozof Aristoteles'e sıkı sıkıya bağlıdır. Anlık duyu verilerini kavramlara dönüştürür. Kavramlar bize nesnelerin özlerini verir. Filozof insanda etkin anlık ve edilgin anlık olmak üzere iki yeti ayırır. Etkin anlık soyutlamalar yapabilme gücüdür. Edilgin anlıksa soyut verileri alma yetisidir. Buna göre edilgin anlık tam anlamında alıcıdır. Buna karşılık etkin anlık duyulardan gelen imgeleri fikirlere dönüştürür. Tomasso'da en yüce bilgi bile nesnel dünyadan giderek anlaşılır. Buradaki kavrama benzetme ile kavramadır. Çünkü gizemci ya da sezgisel kavrayış, yani doğrudan doğruya kavrayış Tomasso'da yoktur. Her bilgi dolaylı olarak nesneler alanından ya da duyulur dünyadan ötürü kavranılabilir. Tanımak, bizden ayrı bir şey olan tanınabiliri bizde var kılmaktır. Zaten en yüksek bilgiye, varlığın bilgisine de böyle ulaşabiliriz. En yüce kavram olan varlık kavramı, onunla ilgili olan araştırma, yani varlık araştırması Tomasso felsefesinin temelini oluşturur. Tomasso'ya göre varlık araştırmasının ya da varlık biliminin temelindeki ilkeler varlık bilimsel oldukları kadar mantıksal ilkelerdir. Bu ilkelerin başında çelişmezlik ilkesi vardır. Öz ve varoluş. Aziz Thomas'u özü varoluştan ayırır, buna göre her nesnenin bir özü bir de varoluşu vardır. Aziz Thomas'u şöyle der, her yaratık gerçek anlamda birbirinden ayrı iki öge olan, bununla birlikte birbirinden ayrılmaz olan, aralarında edimle gücüllük gibi bir düzen bulunan özle varoluşun oluşturduğu bir tözdür. Tanrı'da öz ve varoluş özdeşleşmiştir. Tümel kavramlar nesnede içkin olan özsel biçimlerdir. Oluşumlar bu özsel biçimlerin dışlamasından başka bir şey değildir. Bu yüzden ereklilik vardır. Aziz Thomas'a göre her etkin şey bir amaca göre etkindir. Bir etkin bir gücülü dönüştürdüğü zaman onu gelişigüzel bir şeye göre dönüştürmez. Buna göre sonluluk ya da ereklilik oluşumun ve onun etkin nedeninin yöneliminden başka bir şey değildir. Aziz Thomas'a göre evrende en altta cansız varlıklar, onun üstünde bitkiler yer alır. Canlılık bu ikinci tabakada kendini gösterir. Bitkilerin üstünde hayvanlar tabakası vardır. Bu tabakada algı ortaya çıkar. Hayvandan sonra düşünen varlık olan insan gelir. Aziz Thomas'a göre insan bir doğadır ve başkaları gibi olmayan bir doğadır. Tüm doğada olduğu gibi insanda da oluşum vardır. Ama bu bağımlı bir oluşum değildir. Aziz Thomas şöyle der. Her edimli ya doğasına göre edimlidir ya da düşüncesine göre edimlidir. İnsanları melekler, melekleri de Tanrı izler. Tanrı'da özle varoluş, düşünceyle varlık özdeşleşmiştir. Ahlak anlayışı. Aziz Thomas'u ahlak anlayışında Aristotelesçi bir temele dayandırır. 13. yüzyılda Aristoteles ahlakına bağlanan ilk filozoftur o. Thomas'un ahlakında insan iyiyi sezebilen ussal bir varlık olmakla bir mutlak iyiye yönelme açlığı içindedir. Ancak iyiye giden yoldaki seçimlerinde tam anlamında özgürdür o. Thomas'da us istemi belirler. İnsan istemi ussallığın denetimi altındadır. İstemin usla denetlenmesi onun özgür olmaması anlamına gelmez. Böylece Augustinusçuluğun her şeyi düzenleyen tanrısal istem anlayışı karşısına Thomasso özgür seçişi olan istemli insan fikrini koyar. Aziz Thomasso'da da insan Aristoteles'te olduğu gibi toplumsal hayvan olarak belirlenir. Toplum insan için zorunludur. İnsan tek başına yaşayamaz. Toplumsallık onun doğal güçsüzlüğünün zorunlu sonucudur. Doğal yasalar insanın ödevlerini tek başına belirleyemez. Toplumda bir yetki gereklidir. Yetki olmazsa tüm eylemler ve istemler birbirine girebilir. Bu yetki de toplumun kurucusu olan Tanrı'dan gelmektedir. Yetkiye baş eğiş birey için tartışma götürmez bir durumdur. Böylece Thomassoculuk Katolik Kilisesi'nin resmi görüşü olur. Bu görüşte kilise devletin de üstünde yer alır. İnancın hangi koşullarda olası olduğu, insanın hangi koşullarda tam anlamında Katolik olabileceği sorunu bu görüşte baş yeri alır. Verimli Aristotelescilik Thomasso'da kalıplanır ve belli bir amaca göre düzenlenir. Aziz Thomasso şöyle der, tüm varlıkların belli bir dünyaya ait olması zorunludur. Çünkü Tanrı'dan gelen tüm varlıklar birbirleriyle ve Tanrı'yla ilişkidedirler. Özetle Thomasso'nun felsefesi hiçbir bakımdan yeni değildir. Breton şöyle der, Aziz Thomasso bir devrimci olarak görünmez. Bir kesintinin insanı olmaktan çok bir sürekliliğin insanıdır o. Öğretisinin en önemli yanı usu inançtan ayırmış olmasıdır. Thomasso bu iki şeyi hem birbirinden ayırır hem de birbiriyle bağdaştırır. Thomassoculuğu Augustinusçuluğun Aristotelesçilikle yenileştirilmiş bir biçimi olarak değerlendirmek yanlış olmaz.